Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim.
Az kaldı bu bölümü çekemiyorduk Mehmet.
Evet, biraz program sıkışınca gene tehlikeye girdi. Son dakikada ısrarlarımla tekrar yayını hazırladık.
Senin ısrarların, konjonktürün uygun hale gelmesi, Poyraz'ın uyuması derken evet, hızlı bir podcast için hazırız.
Tamam. Öncelikle geçen haftamız nasıl geçti? Seyahate çıkıyor dedik. Anlat bakalım, nereye gitmişiz?
Geçen hafta ayıptır söylemesi çok iyi geçti. Biz böyle bir long weekend yapıp Milano'ya gittik. Daha doğrusu şöyle bir durum oldu. Biz gitmeye karar verince böyle bir iki hafta içinde falan hani karar verdik değil mi? Öyle çok hızlı oldu birazcık. Uçak biletlerine baktık. Çok pahalı geldi. Milano'da Malpensa mıydı? Malpensa havalimanı. Sonra bir tane daha var. Gerçi birkaç tane vardı. Neyse bir tane daha vardı. Pegasus'la oraya baktım. Bergamo. Sonra oraya gittik. Oradan işte otobüsle Milano'ya geçtik. Bir de biz tabii farkında değilmişiz olayın. O hafta sonu Milano'da Fashion Week varmış. Biz diyoruz ki tevekkeli, yani böyle 2 yıldızlı, 3 yıldızlı oteller, tam tabii ki City Center hep şehir merkezine bakıyoruz ama yani böyle 900 TL, 1000 lira böyle geceliği falan, dedik Mehmet bununla bir başka yere gidilir yani uçakla, hani biz hiç bu alışkın değiliz bu kadar para vermeye, hani konaklama için Airbnb, yani iyi yerlerde kalıyoruz ama böyle dünya para vermiyoruz. Her neyse biz dedik Bergamo'da kalalım.
Çünkü Pegasus oraya uçuyor.
Evet.
Dönüşümüz de oradan olacak.
Dönüşümüz de oradan olacak. Neyse git gel falan yaptık. Ondan sonra Milano'yu gezdik. İnanmazsınız ben sevmedim. Neden? Bir kere yani bunu hani ırkçılık olarak tabii ki kesinlikle algılamamak lazım. Yani uzaktan yakın alakası yok. Ama ve lakin o kadar çok göçmen dolmuş, o kadar dolmuş ki hani böyle televizyonlarda izliyoruz. Hani botlarda tabii hani işte insanlar ölüyor, boğuluyorlar vesaire. Ama böyle o 10 kişiden 3 tanesi İtalyan, 7 tanesi Afrikalıydı. Böyle bir dokusu vardı. Sonra yani bir de bana sevmedim derken bundan ötürü değil tabii ki. İşte birkaç yeri var. Gittik, gezdik. Tamam, katedral. Avrupa'nın 3. büyük katedraliymiş galiba. Bir de işte eski bir hani AVM, Duomo Plaza falan. Şimdi bakıyorsun Prada, ondan sonra lüks markalar, Chanel. Tam yani baktık da ne oluyor? Böyle bakıp geçiyoruz. Hani az yani zaten almak da istemem. Yani dünya para gerek yok. Başka yerlere harcarım paramı. Ben biraz uzak geldi. Mesela şu anlamda enteresandı. Zaten sen de ah dedin, fotoğraf makinem keşke yanımda olsaydı. Birkaç sokağa girdik biz. İşte böyle insanlar moda haftası diye galiba üzerlerine çılgınca şeyler geçirmişler, giymişler ve sokağın ortasında yürüyerek poz veriyorlardı. Ha,
fotoğraf makinem yanımdaydı da zamanımız yoktu.
Ha, ben senin makinen yanında yok sandım.
Yok yok vardı.
Ha, doğru, sen tabii bizi çektin Poyraz'da. Çektim. Ha, zaman yoktu. Yani.
Zaman yok. Koştur koştur trene döndük.
Evet.
Şeyde zamanı o meydanda ve
fazla harcadık.
Evet, sonra o sokak, ara sokaklardaki asıl tasarım kıyafet dükkanlarının olduğu o şeyi geldiğimizde artık dönüş yoluna girmiştik. Hatta hatırlarsan buradan uzatarak dönelim dedim.
Evet evet.
Ondan evet. Sonra da böyle çok daha çok işte Sartorialist diye bir Instagram blogger hesabı, blogger olan birisi var. Böyle hep tasarım kıyafetleri sokakta çekiyor. Tam onluk aslında bir ortamda zaten kendisi de oradaymış. Evet, evet.
Gördük. Neyse yani enteresandı ama hani böyle bana çok bir şey ifade etmedi. Oysa ki Bergamo'da ki biz doyamadık. Daha böyle gezilecek, görecek çok yeri var. Bir de Como Gölü'ne bir saat uzaklıktaymış.
Orada zaten
arabayla.
O çevrede çok fazla ufak ufak göller var.
Evet, yani biz böyle vizemiz bitmeden bir daha gidelim, direkt Bergamo'ya gidelim ve kaldığımız otel de çok güzeldi, çok tavsiye ederiz. Yeni böyle TripAdvisor'da falan hani değil mi, puanını, skorunu arttırmaya çalışan, buna yatırım yapan müşterilerini çok memnun eden, ki bizi memnun etti, bir otel tavsiye ederiz, Arlo Otel'di. Neyse Bergamo'yu tekrardan gidip detaylı gezeceğiz, bir de Como Gölü'ne bir ziyaret yapacağız diye konuştuk
İnşallah.
Mehmet'le aramızda.
İnşallah. İnşallah. Bakalım.
Neyse güzeldi sonuçta. Poyraz'ımız da alıştı valla böyle seyahatlerde, değil mi? Otobüste uyuyor, uçakta uyuyor. Hele dönüş çok rahattı. Bindi, uyudu. İnerken zorla uyandırdık yani.
Benim işte şey dikkatimi çekti. Dediğin gibi göçmen sayısı çok fazla. Şehir merkezlerinin dışında normalde baharda, yazın güzel olacak göl kenarı yerler, çok sakin o tarz yerler. Ama böyle bakıldığında senin dediğin gibi göçmen sorunu falan var ama gene de bir Avrupa ülkesi. İşte genellikle arabanla, çocuk arabasıyla, çünkü her
Ay
kaldırımın bir ini
tabii
çıkı var.
canım.
Sana gösterdim, bir tane ufak çocuk parkı vardı. Girmedik yağmur olduğu için, ıslanmış olduğu için, ama mesela engelli sandalyesi olan çocuklar için bile salıncak vardı ki onu post
Fotoğrafını
ederim.
koy. Çok
Evet.
enteresan. Evet.
Yani onun için bile bir şey düşünmüşler. Başka bir de şey, tuvalet şeyi benim İtalya enteresan
Tuvalet.
geldi. Çünkü gittiğimiz otelde de, başka yerlerde de, birçok yerde bu ne deniyor?
Bide.
Ha, bir de var yani. Tamam, bir taharet musluğu değil ama demek böyle bir şey de var İtalya'da. Diğer gittiğimiz Avrupa
Avrupa ülkelerinde.
ülkelerinden farklı. Finlandiya'da da farklı bir şey vardı. Yani ülkeden ülkeye, bu
Finlandiya'da ne vardı?
Finlandiya'da da şey var.
Fıskiye.
Fıskiye var. Fıskiye
Daha
var.
hatırladım.
Finlandiya'da fıskiye var. Burada bir de var. Tabii Orta Doğu ülkelerinde hep fıskiye oluyor. O şaşırtıcı bir şey değil. Ama hani Avrupa ülkelerinde bunları rastlamak benim için değişik oluyor. Mesela Almanya'da falan yok tabii bunlar. İngiltere'de de yok. O yönden değişikti. Bir de gittiğimiz tren istasyonundaki bir kafede duvarlarda bir sürü priz doluydu. Ve hepsi USB priz. Onun da fotoğrafını çektim. Şey için yani, gelen insanlar artık, telefonlar o kadar önemli hale geldi ki, düşün,
Dijital iPad,
dijital, evet,
telefon.
iPad, telefon. İnsanlar aslında ne için kullanıyor prizleri? Telefonlarını şarj etmek için. Onlar da ne yapmışlar? Kendi aletine şarj yerine USB çıkışı vermişler. Ve onları direkt duvara kabloyu takıp cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Genel olarak İtalya biraz soğuk, biraz yağmurlu. Hatta son gün kar da başlamıştı biz giderken.
Ama çok keyifliydi. İyi geliyor bu küçük molalar Mehmet. Maliyetli ve keyifli.
Evet, tamam.
Şimdi
Ve geçelim mi?
haberlere geçelim. Benim bir haberden önce bizim Taylan Bey'di, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Dinleyicimiz sağ olsun bize gene bir yorumlarda bulundu, bir önerdi. Patreon'la ilgili. Tabii ben de diyordum ki neden gelmiyor Patreon hesabına? Halbuki böyle bağışçılarımız, patronlarımız vardı.
İki
Hani
kişiye vardı da
olsun.
çıktılar yani. Evet.
Birkaç kişi, bir tane birisi böyle 5 dolar bağışlayıp sonra ondan geri çekmiş. Olsun, beğenmedi galiba bizim bir bölümü ya da devamını. Canı sağ olsun. Şimdi var, iki patronumuz var. Ama demiş ki Taylan Bey, hani kredi kartına falan çekilmiyor para. Yatırmak istiyorum, yatıramıyorum. Şey, uyarıda bulunmuş, hani devamlı güncellemek gerekiyormuş. Sen nasıl burada yüklüyorsun ya. Benim de Patreon'da tabii adamların görmesi lazım ya. Ben onu nasıl kaçırdım gözden. Çünkü neden? Sen bana destek olmadın yeteri kadar. Böyle ben de motivasyonum düştü.
Her şeyi devletten bekliyorsun anneciğim.
Hep
Sen
senin
takip
yüzünden oldu
edeceksin onu.
Mehmet. Neyse, hemen bir 3 bölüm yükledim, bakalım. Göreceğiz.
Artık sen yüklendikçe atarsın şeyi.
Atayım.
Her salı atarsın patrona.
Patronlarımıza mahcup olmayalım. Yani şaka bir yana, bakalım nasıl gidecek, ama update edeceğim. Haberime geçeyim mi?
Geç bakalım.
Şimdi şöyle bir araştırma yapılmış. O OECD yapıyor bunu. OECD ülkeleri arasında 2017 yılına ait bir data bu. Çok yeni. Work life balance, yani iş ve özel hayatın dengesinin en kötü olduğu ülkeler. İlk sıradayız Mehmet.
Kötülük olarak mı?
Evet, iş ve özel hayat dengesi açısından 0,0,
Yani
yani
hiç denge menge
hiç
yok.
denge yok. Meksika bizden
Son.
hemen, evet, sonra geliyor 0,8 ile. Bunu İsrail, sonra Kore, sonra Japonya, Iceland, ben buna inanamadım.
İzlanda.
İzlanda'da yokmuş. Güney Afrika, Avustralya, Amerika, Yeni Zelanda, İngiltere ve
En dipte yani.
Litvanya değil, Latvia.
Latvia şeyin, Estonya'nın oralarda.
Litvanya. Hep bunu karıştırıyorum ben.
Letonya
Ha,
olarak seni, ya
Letonya herhalde,
olarak Latvia.
Latvia. 6,4, yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 ülke var burada. Değil mi? 2, 4.
12 tanesini karşılaştırmış.
Evet, evet. Evet,
belki daha yani fazla sıfır vardır da aralarda olanlar.
Tabii tabii, bunlar en kötüleri zaten. The worst work life balance diyor. Anladım. En kötü işte Türkiye ile başlıyoruz. Meksika ve Latvia ile. Ya yanlış bir şey de söylemeyelim.
Latvia olsun, sen Latvia'da tamam. İngilizcesi Latvia olan ülke.
Latvia, tamam.
Evet. Tabii çoğunluk eve geliyor, geç saatlere kadar mesai yapıyorlar. Döndüklerinde yataklarına yatıyorlar, uyuyorlar, gidiyor. Yani bu o yüzden çok şaşırtıcı değil. Bakalım bende neler var. Pepsi yeni bir, şimdi bu sodalı içecekler, kola işte şeyler varken bunların pazar payları düşüyor Pepsi'nin, Coca-Cola'nın. Zaten hepsi dikkat edersen bu Fusti falan, hepsi bunlar. Mesela Fusti sanırım Coca-Cola'nın markası. Hmm. Bu çay işine giriyor. Gene onlarda da glikoz şurubu falan var da.
Soğuk çay.
Soğuk çay. Farklı şeyleri yani biraz daha o gazlı ve şey içeceklerden uzak durmaya çalışıyor. Daha da uzak durma değil de alternatiflere gidiyorlar. Çünkü belli bir kesim artık o içeceklerden uzaklaşıyor ve hiç evine almıyor ya da hiç içmiyorlar. Zaten bu hem Pepsi'nin hem Coca-Cola'nın vakti zamanında hisseleri bir ara düşmüştü bu sebeple. Hem Pepsi hem Coca-Cola, şimdi işte mesela Tropicana sanırım Pepsi'nin içeceği, yurt dışında Türkiye'de de var. Meyve suyu şeyi, markası. Gerçi meyve sularına da zararlı deniyor. Pepsi yeni bir su işine giriyormuş. Burada suyunu sen kendin dolduruyorsun. Sana bir şişe veriyorlar. Daha doğrusu şişeyi satın alıyorsun. Ve bu şişeye kapsülleri var. İstersen tabii normal suyunu koyup su içebiliyorsun. Ama bu kapsüllerden alırsan şöyle bir hani üstten bir basma şeyi var, sistemi var. Hı hı. Üst, hatırlıyor musun? Senle Fransa'da falan
Fransa'da
görmüştük.
Fransa'da, Lyon'daydı. Ha,
soda yapan şeyler vardı.
Daha önce podcast'ta da bahsetmiştik.
Evet, aynen öyle. Onun manuel olanını düşün. Hiç böyle alet falan olmayan bir versiyonunu. Sen geliyorsun, o kapsülü üstteki şeyine yerleştirip basıyorsun ve içine o şeyi, tadı aslında suyun içine karıştırıyor. Yani kendi karışımını kendin yapıyorsun. Bilmiyorum, onu çok bahsetmemiş ama mesela şeylerden bahsetmiş, ne tür tatlar olduğundan. Bunlar biraz tam senlik tatlar diyeyim. Şu mesela pineapple geldi, kokonat, ananas, oo, Hindistan cevizi karışım. Oo, yani ikisi
daha
beraber.
Böyle sofistike.
Evet, daha sofistike tatlar var. İnşallah o meyveleri kullanıp yapıyorlardır.
İşte bana öyle gelmedi pek ya. Biraz böyle, nasıl diyeyim, artificial yani, yapay geldi.
Yapay
çok
geldi. Ha.
Aroma falan.
Hı hı. Çok aromayla bu pazarı nasıl bu kadar sağlıklı tüketim pazarına girecekler, onu da pek anlamadım eğer senin dediğin gibiyse. Ama sırf konsantre meyvelerden yapıyorsa belki olabilir, ama onun dışında da sırf meyve suyunu koyup böyle yaparak da çok sanki suya o tadı vermek de zor olur gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
Sana katılıyorum Mehmet. Katılmamak mümkün değil.
Yani ama fikir güzel değil mi?
Fikir çok pratik. Evet. Ama bak, bizim o kadar aklımızda kalmış. O zaman paraya kıyıp alacaktık. Aslında parasında da değil de nasıl taşıyacağız diye biz düşündük.
Hayır, taşıma mi? Bir de bittikten sonra gazını nasıl dolduracağız dedi. O gazla çalışan bir, evet, şeydi.
Evet. Aklımızda kalmış ama.
Evet,
biz böyle
bak,
Mehmet'le yurt dışına gittiğimizde işte züccaciye tutun, market tutun, böyle minimum işte tasarım mağazaları alacağız ya da almayacağız fark etmez. Taşıyabileceğiz ya da taşıyamayacağız, ama biz böyle girip bir bakıyoruz değil mi Mehmet?
Aynen öyle. Bir de şunu belirtmiş, şimdi artık ortadan Pepsi, mesela bu Pepsi'nin bir ürünü, hı-hı, şişeli bir şey taşımayı çok azaltmış oluyor. Yani konsantre bir tadı taşıyorsun, suyu her yerden bulabiliyorsun, şişe de sabit. Yani şişe ve atık masrafından çok,
evet,
aşağı çekiyor.
Evet, recyclable oluyor.
Adet non-recyclable oluyor. Sen o şişeyi defalarca kullanıyorsun. İşte dayanıklı bir madde yapmış
orada.
Yani bir kere orada alıyorsun. Bir kere alıyorsun. İçine su doldurup şey yapıyorsun.
Ben haberime geçeyim. Yine bu bir istatistik. Şöyle bilgi. 20 dünyadaki en az yolsuzluğa karışmış ülkeler. Yolsuz olmayan.
Hı, tamam, yolsuzluğun en az olduğu ülkeler.
Evet. Şimdi şöyle bir harita var. Haritada şöyle baktığında Mehmet, kırmızı ve turuncu yerlerin en fazla yolsuz olduğu ülkeleri
Afrika
görüyorsun.
Ve Asya.
Evet. Evet. Türkiye'de bunun içinde.
Tabii.
Turuncu, sarı, koyu, açı, hı, hepsi böyle. Şimdi bu araştırmayı kim yapmış? Transparency International, hı, yayınlamış geçenlerde. ve 2017 yılına ait kamu sektöründeki yolsuzluk oranlarına ilişkin 180 ülke içerisinde baz alınmış ve şu gözlemlenmiş: en az yolsuzluk olan ülkelerde, şimdi biri corruption, biri de corrupt ya, tam Türkçe'ye çevirirken sıkıntı oluyor. Yani yolsuzluğun en az olduğu ülkeler, bir de yolsuz olan ülkeler. Yani en az corrupt ülkeler diyorum ben mesela. O zaman da tuhaf oluyor tabii ama.
Yolsuzluğun olmadığı ülkeler.
Evet. Ne varmış biliyor musun? Yolsuzluk yoksa çok fazla basın özgürlüğü var. Çok fazla access to information about public spending. Yani kamuya harcanan paraları ilişkin.
Denetimi. Hayır. Denetimi açık ve
şeffaf.
Halka açık.
Evet. Bununla ilgili bilgi alabiliyorsun. Independent judicial systems. İşte olmazsa olmaz hukuk devleti, bağımsız yargı sistemi dediğimiz bu üçünün olduğunu görüyormuşuz bu ülkelerde. Peki şimdi bu ülkeler hangileri desek, 20 ülke en az yolsuz ülke.
En dipte Japonya var.
Evet, 73 puanla bu 20 ülkenin içinde. Sonra İrlanda geliyor, 100 top puan ve 2 sene boyunca bir ülke, yani birinci sırada, şimdi söyleyeceğim, hep birinci sıradaymış. Neyse, İrlanda dedik, Amerika, Belçika, Avusturya, Iceland, İzlanda, Hong Kong, gidiyorum Avustralya 13. sırada, 12 Almanya, İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Sweden, İsveç. Mesela 84 puanı var İsveç'in. Singapur'da 84, İsviçre 85, Norveç 85, Finlandiya. Tabii ki bunlar hep bak ilk sıradalar. Yani Norveç 85, Finlandiya 85, Danimarka 88 ve Yeni Zelanda 89 puanla yüz üstünden 2 senedir Transparency International'ın listesinde 1 numarada. En az yolsuz ülke olarak. Ben bu yolsuzluğu sevdim. Yani şey olarak.
Yolsuzluğun en az olduğu ülke.
Evet. Doğrusu bu tabii. Tamam.
Anladım. Tamam.
Darısı bizim başımıza diyeceğim ama çok ya, zor. Evet. Bunun için önce ahlak gerekiyor.
Şimdi bizde malum elektrikli araç yok. Ama bu gidişte bu arada sanırım Türkiye'de şimdi elektrikli aracı özel tüketim vergisini iyice arttırma yoluna gidecekler. Çünkü şunun farkına vardılar bizim memlekette. Şimdi aynıydı. Bir de çevreciyiz falan diye uyduruyor ya hükümet. Aslında öyle bir şey yok tabii. Ama insanlar, eğer bu elektrikli araçlar aynı fiyata gelirse, içten yanmalı ya da fosil yakıtla çalışan araçlarla aynı fiyatlara gelirse, çok büyük bir tehdit hükümet için. Çünkü
yasaklar mı?
Hayır. Yakıt için, yakıttan aldığı özel tüketim vergisinden olacak. Çünkü elektriğe özel tüketim verirse hangisi ev, hangisi araba için, onun ayrımını yapamayacağı için çok ciddi gelir kaybı olacak. Aslında elektrik, Türkiye'de elektrik bununla kıyaslandığında, yani benzinle kıyaslandığında çok ucuz bir alternatif. Tabii elektrikli araçlardaki en büyük sıkıntılardan biri de işte sen aracı kullanmadığın zaman işte aracın şarj olma süresinin biraz yüksek olması. Bak şöyle, BMW'nin yeni elektrikli araçları için artık kablosuz şarj ünitesini çıkarmış. Vay vay vay. Şimdi direkt ekrandan görüyorsun, tam 2.66 geldiği zaman, yaklaştığı zaman sana haber veriyor. Sen orada bırakıyorsun aracı ve aracın motorunu kapattığında kablosuz olarak şöyle bir şey var. İki şey birbirinin arasında çok az bir mesafe var. Böyle eskiden fizik dersinde endüksiyon diye bir şey vardı, hatırlayan hatırlar. O marifetle aracı 3,5 saatte boş bir aküyü tamamen doldurabiliyor. Yani aracı hiçbir şeye bağlamanız gerek kalmıyor. Tabii elektrikli araç olduğu için cep telefonundan da ne kadar şarj olduğu falan takip edebiliyorsun.
Ya böyle ağzıma çıkaldı diyeyim ben sana. Ne kadar güzel. Hem araç, hem reklam, hem şu sunuma bakar mısın?
Evet, bir şeyi, çok animasyonu ve şeyi
çok
bırakırım.
Güzel yapmışım Mehmet. Bu çok harika bir sunum. Animasyon ne dersen de yani. Evet. Ve BMW. BMW'nin elektrikli aracı.
Elektrikli aracı. Artık her şey elektrikliye gidiyor yani, bu öyle veya böyle
şimdi
olacak.
Şimdi bir sabah uyandık, haber okudum, haber elektriğe %27 zam geldi. Benim haberim bir ürün, Travel Scratcher diye. Nedir bu? Bir harita Mehmet, duvarına asıyorsun böyle. Ve çok güzel kişiselleştirilmiş bir dekor aslında. gittiğin ülkelere seyahat ettin, kazıyorsun, tamam mı? Hı. Kazıdıkça altından da ama renkli o colorful background var. Yani hı, arka bir renkli arka planı var. Geographic detailleriyle sana veriyor. Bak burada gördün mü? Film biraz küçük ama detaylı. Kişiselleştirmiş bir ürün ve çok hoşuma gitti. Bak tam hali böyle. Şöyle satılıyor. Duvara monte ediyorsun. Çok hoşuma gitti.
Seyahat etmek isteyen biri olarak diyorsun.
Ve 27 dolar sadece.
Hı. Ama evet, baktığında işte Türk lirası. Bu işte Milano'da hissettiğimiz en ciddi şey de Türk lirasının kaybolan değeriydi.
Kaybolan değerini hissettim Mehmet. Her anımda da hissettirdi yani bayağı
bir. Şöyle bir şey. Tabii 30 euro diye görüyor mesela Hande Poyraz için bir tişört. Ucuz gibi geliyor o bizim hani 30 lira ama ne yapman lazım? 4.66 neredeyse 5 ile çarpman lazım. Bir anda diyorsun ki yani yaklaşık bu 140-150 lira eder diyorsun.
İşte montumsu bir şeydi. Tişörte 30 euro vermedim, minicik bir tişörte de.
Ama gene çok yüksek rakamlar, evet, oluyor bir anda. İşte bu da öyle bir şey yani 30 euro, 30 dolar.
Vallahi magnet almadım. Her gittiğim, bizim buzdolabının üzeri bütün magnet doludur. Her gittiğim yerden yani Burcunda da olabilir, işte Batum'sa Batum'dur, Hopa'ysa Hopa'dır. Magnet alırım ki anısı kalsın böyle. Baktıkça hatırlarım buzdolabını. Buradaydık bak Mehmet diye. Hı. Ama inanmazsınız 5 euroydu magnetler. Çok da güzel de değildi ama 5 euro neredeyse işte 20-25 TL, 22 lira.
Hı hı.
Almadım. Onun yerine gittiğimiz pizzacının kart vizitini astım çünkü pizzacı güzeldi yani. Evet. Pizzacılar da iyiydi, pizzalar da çok iyiydi.
Pizzacının ismi Piz.
Piz. Çok Piz. Tavsiye ederiz.
Evet, güzel.
Mehmet gene üşenmedi, aradı, buldu, bizi Poyraz'la yürüttü. Milano'nun en iyi pizzacısına götürdü.
Evet. En iyisi demeyelim, en iyilerinden biri diyelim. Vardır güzeldi, daha
evet, bir sürü. Ama sen dedin skoru çok iyiydi diye.
Evet. Şimdi daha önce bundan bahsetmiştik, geliştirilmek üzere olduğundan, yakında sanırım çıkacakmış. Adobe ses için Photoshop çıkartıyor. Aa, evet, diye.
Evet bahsettik.
Ürünün ismi Adobe Voco olmuş.
Ne olmuş?
Voco. Voice Command mi acaba? Voco'nun özelliği diyor ki en çok podcastçilere falan yarayacak diyor. Çünkü mesela biz...
Bedava mı?
Adobe Suite, Adobe'a aboneysen bedava gelecek. Öyle tamam. Düşün. Biz de aboneyiz. Üstünüze afiyet. Her ay geliyoruz. Buna bu arada devletle anlaşma yapmışlar işte. Bir anda KDV'de eklendi. Bindirdiler. Bakalım evet. Nasıl bir şey gelecek
göreceğiz. O fatura bana gelmiyor. Sana da gelmiyor. Nereye gidiyor?
Şimdi geliyor olması lazım. Bakalım şimdi bir ay şey olsun. Bir ay geçsin. Göreceğiz. Hı-hı. Ya da sen spam folder'ına falan bir bakıver.
Bakayım.
Burada yapılan şey şu. Adobe Voco insanların seslerini analize ediyor. Mesela senin burada çok konuştun, var artık oluşmuş bir sürü ses dosyan var bende mesela.
Evet.
Ben Adobe Voco üzerinden mesela kendim bir şeyler söylüyorum. Tamam. Ve diyorum ki bunu buna çevir. Ve senin sesine çeviriyor söylediğim
şey. Ama bu işte çok tehlikeli bir şey.
Tabii bu makalede onu da yazmış.
Zaten fotoğraflarla hani Photoshop yapıyor. Diyor bir ki, de ses ekledik.
Sen bunu analiz programına koyduğun zaman yani birisine dinlettiğin zaman gerçeğini anlayamıyor. Ama bu sesi bir mesela bu Voco'ya şey yaptığın zaman hani ben diyorum ya bu yakından incelediğim zaman bir fotoğrafı bu Photoshoplanmış diyebiliyorum.
Evet.
Voco kullanılmış olduğunda anlayabileceksiniz diyor. Adobe'un iddiası bu. Yani bu şekilde. Ama bunun avantajın şey şu. Senle mesela bu podcast'i yapıyoruz. Bitti. Sen içeridesin. Poyraz'da oyalanıyorsun. Ben bir şey yapayım. Senin bir şey yanlış söylemişsin veya düzeltmem gerekiyor. Ben onu ya klavyede tık tık tık yazıyorum. Buna çevir. Bu şekilde çevir diyorum. O senin o sözünü değiştiriyor mesela.
Tamam, bu çok masumane, pratik bir olay, uygulama. Ama dediğim gibi bunun...
Tabii hiç vakti zamanında...
İstediğin biz, insana suç atarsın böyle tabii, bunu yapıyor.
Vakti zamanında bizim sesimiz böyle yapılmış falan diye hani bir şey yapıyordu, evet, daha piyasaya çıkmadı. Şimdi öyle durumlarda aslında ha bak hemen tamam Voco'ya açalım yapılmış mı yapılmamış mı diye kontrol etme imkanın da olacak. Ama zaten de insanları böyle dinletirken birisinin hiç ilgisi olmayan birinin rüşvet istediği veya da başka bir şey istediğini belirten bir konuşma kurulabilir. Hep bunların artık ama kontrol edilmesi gerekecek. Yani kontrol açısından bence bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama gene de çok enteresan bir çözüm. Sayden de Sessus'un Photoshop'u gibi bir şey bu.
Şimdi bu çok güzel bir fikir. O kadar şehirlerde böyle yaşıyoruz, binalar arasında. Bak bir park yok, parka götüreceğiz Poyraz'ı. Hani İstanbul sıkıcı. Bugün akşam hadi program yaptık, Fundalar'a gideceğiz diyoruz. Bak yağmur yağdı, trafik. Şimdi gideceğiz 1,5 saat, döneceğiz 1,5 saat.
Hemen desen
hemen şey. Ben böyle demoralize oldum yani.
İşte olmayacaksın hemen demoralize.
Soğudum ben bu şehirden. Şimdi her neyse. Şimdi çocuklu olunca da insan tabii hep daha farklı düşünüyor. Bu İtalyan ve Hollandalı 4 tane arkitekt, yani mimar, bir araya gelmişler. Ve böyle bir International Ideas Competition, bu AWR, Uluslararası Fikirler Yarışması'nda bir ödül kazanmışlar. Hı hı. Şundan kazanmışlar, demişler ki bu preschool, yani okul öncesinde çocuklar hep sınıfların içerisinde. Halbuki biz böyle urban farms, yani kentlerdeki küçük çiftlikleri kuralım ve aslında preschool'lar bunlar olsunlar. Hı. Ve çocuklar burada hem çevreye ilişkinde sorumluluk sahibi olurlar, bilinçleri hı. artar. Bu şekilde yapalım diye bu fikirle de ödül kazanmışlar. Hı. Çok güzel. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Benim bir sermayem olsa, zaten sana dedim ya bu anaokulu, preschool falan, hı. bunlarda para var dedim. Yani ne fatura kesiyorlar. Gidiyorsun böyle 60 dakika, işte 1 saat, hop 100 lira, 120 lira cash, kredi kartı yok. Hı. Veriyorsun gidiyorsun. Günde yani düşünsene ne kadar para kazanıyorsun. Ne masraf yapıyorsun? Tıraş köpüğünü al. İki şöyle sürdür çocuğa. İki masa koy. Oyuncak koy. Bizim ev zaten dünyanın zengin. Annem dün çok oldu. Yani en son hiç bu kadar dedi oyuncak yoktu. Dedi, ne ara dedi taşmış yani oyuncaklar. Buna dedi yuva açılır falan diye. Bayağı bir böyle kendi kendine söylendi. Hani ilgisi dağılıyor Poyraz'ın diye. Biraz ilgisini zor tuttu. Anladım. Şey, zorlandılar yani. Ben buna yatırım yaparım. Bak böyle bir fikirle gelirim yani. Hı. Çünkü hem benimsediğim bir fikir, işte responsible, environmentally responsible kids hı. olayı. Hı. Tamam. Modada hani o girişimci muhabbetinde mi dinlemiştik? Bak birisi vardı. Bak, unuttum bile. Hani gönüllü böyle bir okul kuruyorlar hmm, falan.
Evet evet.
Ondan sonra bak buna hep artıyor örnekleri. Belki bunu onlarla paylaşıp bir şey olabilir
mi? Ama işte
mi?
Bir de şöyle bir şey. Böyle bir senin farm.
Fenerbahçe'de yani isteyeceğim.
İşte alan lazım. Nerede böyle
Fenerbahçe'de
alan?
Fenerbahçe'de var. Nezahat şey. Gökyiğit'in alayım bir kısmını. Orası biraz sapa yeri. Olması. Ama Fenerbahçe moda taraflarında böyle ufacık bir arazi bulsam. İşte al sana Urban Farms. Chicago'da görmedik mi? Fotoğrafını bile çekmiştim. Hatırlamıyor musun? Hmm. Urban Farm diye. Bak buna para konulabilir bu işe hemen.
Hande de girişimcilik şeyi başladı. Bende de mesela ben de bazen bakıyorum. Yani Türkiye'de neler yok gibi. İşte seninle sohbetimdeki şeylerden biri de organik diş macunu mesela. Yani organik,
ya
organik
şu
değil
an
de.
Kömürlü falan diş macunları almış. Bakalım nasıl kullanacağız onu.
Bir önceki podcast'te sanırım bahsetmiştim. Aslında bakıldığında ağzına koyduğun diş macunları deterjan. Ve ister istemez yutuyorsun bir miktarını. Yani
tabii,
ne kadar istesen ne kadar istesen de yutuyorsun. Ve o makalede de anlatılan diş macunlarında her nasılsa hala birçok kimyasal kullanılmaya devam ediyor. İnsan sağlığına zararlı bile olsa. O yüzden de bence bir an önce bu diş macunlarının biraz daha sağlıklı versiyonlarının, daha kimyasal değil de işte soda, sodadan kastım
karbonat.
Karbonat ha, karbonat bazlı.
Baking powder.
Ha evet öyle yani.
Kabartma tozu.
O kabartma tozu.
Evet. Neyse.
Karbonat. Bunlar tabanlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakayım Türkiye'de de az yani ithal ediliyor bu ürünler. Hep Türkiye'de bir şey üretilmediği için genelde. İnsanlara da bu bilinç çok bizde yavaş ve geç gelişiyor. Ben bir sonraki haberime geçeyim. Türkçe bir makale Mustafa Gerdan yazmış. Mustafa Gerdan'ı ben bir yerlerden tanıyorum ama bakmam lazım. Microsoft'ta mıydı, Apple'da mıydı, bir yerlerdeydi. Podcast'in Yükselişi makalenin ismi. Hatta masalı Örnek fotoğraftaki masadaki mikrofon da bizim kullandığımız mikrofon.
Biz, o siyah, bizimki gri.
Gri, evet. Diyor ki Türkiye'de her ne kadar podcast çok takip edilmese de ve YouTube hala çok popüler olsa da aslında fark edilmeden podcast bir yükselişte diyor. Nedeni de şu diyor, birçok podcast aslında insanlar artık izlemiyor. Başka bir şey yaparken radyo gibi dinliyor. Bunu sen zaten yapıyorsun ve ben genellikle kotamızı bitirme diye kızıyorum sana ya. Neyi? Sen müzik dinliyorsun, hani YouTube kanalından müzik dinliyordun ya.
Sen de Mehmetciğim, ama yani almışız internet, kullanalım. Ama İki bitiyor tane işte. Şurada video izleyeceğim diye.
Ama bitiyor öyle. Neyse, zaten diyor ki Mustafa Bey de bu zaten YouTube artık izlenmekten çok dinleniyor. Bu sebeple de diyor olay podcast'e doğru kayacak diyor. Ve şimdiden podcast kanalları olanlar ileride daha popüler olacak diyor.
Hı hı.
Yani YouTube buradan daha önemlisi gelecekte podcast kanalı sahibi olmak diyor. İşin özetini anlatıyorum. Bütün makaleyi zaten.
İşin
zaten
özeti Patreon'da, ben sana söyleyeyim.
Hande'nin gözleri şu anda dolar dolar çakıyor valla.
Ay yok, bu o kadar exagerate tabii bir Mehmet, durun ben sadece espri yapayım diye. Ya podcast tamam yükselişte, bak biz de podcast yapıyoruz çok, ama bu işin sonu nereye varacak Mehmet? Bak Tuna ile geçen konuştuk, hiçbir şey sonsuz değildir dedi. Hiçbir podcast sonsuz değildir dedi. Hmm. Yani nereye varacak? Bence bir tık bunun üstüne mi geçeceğiz? Bu başka bir modele mi dönüşecek? Ne olacaksa?
Hem abonelik sistemiyle diyorum. O parayı vermeyen dinleyemesin mi diyorsun?
Onu yapmak istemiyorum dinleyiciler.
Sonra iki kişiyle kalır.
Tabii ki. Öyle bir şey değil. Yani bu işi para için yapmıyoruz. Ama ve lakin insan bir manevi desteği aramıyor diye. Girişim muhabbetimi nasıl başardım Mehmet?
Bilmiyorum. Tuna'ya sorman lazım ya da girişimci.
Tuna mu? Fikir vermiyor ya. Tuna'dan çok zor ağzına laf alıyoruz.
Onlar da zaten bir ara bir podcast toplantısı yapacaklardı. Bakalım yaptıklarını da sorarsın birebir. Giderse.
Aa, bir öyle podcast buluşması mı? Gidelim canım. Bu sefer hiç arka planda kalamam. Hani çocuklu kadın anne olarak sen diyorsun ya böyle, sana takıl ben giderim bizi temsilen diye. Yok, hep beraber gideriz.
Ama sen bitirmek istiyorsun da o sebeple.
Yok, bitirmek istemiyorum ben. Başka bir modele dönüşsün.
Hatta şu anda düşündüm. Mesela sen bitirmek istiyorsun ya, havadan sudan bitiyor. Ben o zaman hava gidiyor, su kalıyor. Ben sudan şeyler olarak.
Yok. Reddedildi. Konsey ve komisyon kararı.
Yani sen hava, ben su oluyorum. Kovayım ya, kova burcu.
Tam tersi. Kova dediğin hava.
Kova olur mu? Su Aquarius mu? Tabii.
Su. Pardon. Ben neyim? Zaten toprak. Hiç gereği yok.
Tabii podcast'in birçok avantajı var. Hani YouTube'u hep yayını çek, yani bir de kanalı çektiğin yerlerde, yani internet bağlantın olan yerlerde dinleyebiliyorsun. Ama podcast öyle değil. O yüzden biz sabahın altısında yayını gönderiyoruz. Telefonu altısında gelip siz uykudayken telefonunuza inip evden çıkıp metroya indiğinizde internet bağlantısı olmasa bile bizim bu güzel tartışma programımızı dan mahrum kalmıyorsunuz ya, o salı gününüz son derece eğlenceli geçebiliyor. Ama YouTube'da bunu yapamıyorsun işte, öyle YouTube'u offline indirme gibi şeyler mevcut değil.
Şimdi benim söylemek istediğim bir konu vardı. Ben buna nasıl unuttum diye şimdi aklıma geldi, hemen söyleyeyim. Şimdi geçen hafta Twitter'da İstanbul Milletvekili CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamza Çebi'nin bir haberi vardı. Twitter'ı kullanıyor. Gitmiş taksiciler odasına İstanbul'daki. Demiş ki Uber'i ortadan kaldıracağız.
İşte yasaklayacağız.
Yasaklayacağız. Kelime evet bu. Yasaklayacağız. Taksi Uber'i
Türkiye'den kovacağız.
Uber'i tamam.
Türkiye'den kovacağız.
Bütün sorumluluğu taksiciler odasına vereceklermiş. Şimdi ben zaten çok şey yazdım bu tweet'in altına. Keşke birazcık okusa, okuduklarından böyle bir kendine bir çıkarımda bulunsa. Bu millet neler diyor, onun altında ne yorumlar yazıyor. Bu kadar popülist, bu kadar vizyonsuz birisini yani görmedim, CHP Genel Sekreteri. Zaten artık böyle CHP'den hani soğuduğum için hani bir şaşırmadım da. Ama yani Hasan böyle booking'i İşte değil mi, Türkiye'den hani şimdi biz rezervasyon yapamıyoruz.
Türkiye içinde yapamıyoruz.
Çalışmıyor.
Evet.
Ha onu yapmışsın, ha Uber'i yasaklı. Niye iyi, güzel, işleyen bir şey. Ben bunu sınıfta biraz tartışma oldu. Hani tam ara verdik böyle. Hocam işte birkaç öğrenci bana bayağı çıkıştı. Şöyle ki, hocam siz işte bilmiyorsunuz. Şu an mahkemelik aslında yasal değil Uber ve yakaladıklarında da hem kullanana hem Uber sürücüsüne ceza kesiyorlarmış. Bu doğru mu?
Ben ceza kesildiğini biliyorum. Uber aslında şimdi şöyle, yoldan sen elle işaret edip çağırmıyorsun Uber'i. Araç kiralama gibi aslında, hani sen şoförlü bir araç kiralıyormuşsun nasıl gibi çalışıyor. Şey düşmüştür yere. Araç kiralıyormuşsun gibi oluyor. Sonuçta Uber'in kendisini koyduğu nokta bu. Tabii polis de bunu sanki taksiye işi yapıyormuş gibi yapıp bazen bu tarz şeyler oluyor. Ama Türkiye'de Uber yasal olarak olan bir şirket. Yani sonuçta vergi veriyor, şey yapıyor.
Mesela vergisini, kazancı, kredi kartını da ödüyorsun. Taksicilerin hangi biri vergisini veriyor? Bir de ne kadar, yani bonzai mi kullanıyor, bir şey mi çekiyor, kurallara uymuyor. Nasıl taksi şoförleri var? Ben kaç sefer ya binmekten vazgeçtim, böyle bir tipine baktım, ya yarı yolda indim.
Ya sinirlenip
geldim. Sinirlendim, kavga ettim. Yani bu düzgün işlemeyen bir sistem. Bunu geç, tamam mı? Senin bunca problem arasında bunca makro sorunların da varken, yani sen git CHP genel sekreteri, çünkü neden, bak hemen tweetlerinden 3 saat İstanbul'a adayım, kazanacağız ama yani sen ne yapıyorsun da ortaya adaylığını koydun, kazanacağız. Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor, 2019'da biz bunu işte Cumhurbaşkanı neyse Tayyip Erdoğan indireceğiz. Ne yapıyorsun bunun için, çalışıyor musun, yani ne yaptın da bir program var mı? Bir şey var mı? Ben bu CHP'nin bu basiretsizliğini,
vizyonsuzluğu.
Bu vizyonsuzluğunu, koltuklarına yapışmış dinozor kafalarını affetmiyorum ya. Bu bunca sorumlular.
Türkiye'nin de genel sorunu bu. Kimse koltuğundan çıkamıyor.
Evet.
Ben bu işten başarısız oldum deyip ayrılamıyor. Ya Türkiye'de bak, herkes böyle, evet, yani. Herkes yani iktidarı da muhalefeti de.
Bak İzlanda Başbakanı, Avusturya, ondan sonra Kanada, zaten Trudeau'yu söylemeyeyim. Daha kimler vardı? Belçika'nın da mı vardı? Hepsi genç, dinamik. Yani bu böyle biz kalkmışız Bahçeli'nin demeçleri. CHP'nin işte Uber'i yasak. Yani sen de bunu dersen zaten o zaman AKP Wikipedia'yı yasakladı. Bugünkü Türkiye'den çıkardı. O zaman
ne
zaten
sen var?
De evet, ne farkın var ki? Bunu ürettiğin politika bu mu yani? Ancak bunu mu yapabiliyorsun?
Bir de hani dünya bir şekilde gelişiyor. Yani bir şeyler değişiyor. Sen onu yasaklayarak neyini önlemeye, neyi durdurmaya çalışıyorsun?
Ya bir de sanki taksiciler çok iyi işliyor da hani taksi odasına devrediyorsun bir de.
Yani şimdi orada baktığın şey, birincisi madem Uber'den çok memnun değil misin? Git Uber'in benzeri başka Türk firmasının çıkmasını da sağla. Uber dursun zaten. Ben evet. Uber rekabet etsinler.
Yok, iyi taksiye taksi odasına
taksiciler odası bağlayacağım. Sapık bir şoför olsa bile onu işten men edemiyor. Yani onu yapmamış bir şey. Adam sapık çıkıyor, gidiyor şey en taksiye odasının hiçbir fonksiyonu olmayan.
Yok.
Öyle bir organizasyon yani.
Ya sırf iki tane oy alacağım diye.
Zaten taksiciler de gördük işte senle havaalanından gelirken. Adamın şeyini kessen, damarını kessen ölürken böyle şehadet yerine AKP diyecek yani adam.
Yani, ya yok, Allah akıl fikir versin. Yani bak, AKP'nin yaptığına bu kadar sinirlenmiyorum. CHP'nin bu saçmalıklarına.
Zaten ben bu olaydan sonra kesinlikle vermeyeceğim.
Yok, benden yani, de oy çıkmaz yani.
Benim vereceğim şey parti benim görüşlerimi temsil etmiyor. Evet. Ama gene de ben ona vereceğim. En azından bu kötüler arasında iyi olarak gördüğüm için.
Aynen katılıyorum. Zaten ben şunu da anladım. Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yüzsüz bir şekilde. Zaten ben yazdım zaten altına da, Hamza Çebi'nin tweetinin altına. Yani kurultayda da, en son kurultayda da belliydi CHP'nin nerelere savrulduğu, nasıl yol aldığı. Hani hepsi bunların sorumlusu. Bir sürü kişi de yazmış. Siz o %25 hep bir kemik oy şey, kemiklerin bir oy potansiyeli var, onu alıyorsun, artık onu da alamayacaksınız diye. Ve Kılıçdaroğlu'nun temel rolünün de neredeyse bu olduğuna inandım. CHP bu hale getirmek. Anlatabiliyor muyum? O kadroları tutmak, işte o dinozorları, yani dinozor diyorum, yaşlı profesör hiçbir şey üretmeyen kalmış orada. Ne yapıyor? Danışmanlık yapıyor. Ya git Allah aşkına. Hangi devirde yaşıyoruz?
Bir de
sen misin sosyal demokrat yani? Yani ne yapacaksın?
Ben sana söyleyeyim. Ben mesela belediye başkanı olsam derim ki ben taksi plakasını kaldırıyorum, tekrar dağıtacağım derim. Hı-hı. Birincisi. Çünkü yok bilmem nerenin param varmış, 2 milyon dolara taksi plakası almış diye bir sistem dünyada yok. Ev tapusu gibi insanlar taksi plakası alıyor. Saçma. Bir taksi sınavı yaparım. Sürücülük sınavından geçene taksi plakasını veririm. Taksicilik yapmadığın anda plakayı alırım. Taksici yapanın plakası vardır. Taksicilik yapmıyorsan evet, o plakayı devredersin. Bu kadar basit.
Rant böyle. Evet. Emek işçisi ne diyorsun?
Aynen öyle. Yani? Emek sömürüsü diyorsun Uber'e.
Emek sömürüsü. Evet.
Adam gidiyor taksi plakasını alıyor. 5 tane, 4 tane, 3 tane neyse 2 tane taksi plakası var. İnsanlar şoför olarak bu adama her gün kira veriyor, günlük kira veriyor.
Benzinini sonra çıkaracak, mazotunu.
Benzinini çıkaracak, sonra kalan günlük, ona kalacak. Evet. Sonra da emek hırsızı olan Uber oluyor.
Hı-hı. Sonra ben adama şoföre ya biraz kurallara uy, ışıkta geçiyorsun, durmadın. Abla ne yapalım, biz de ekmek parası kazanıyoruz, bizim işimiz acele. E ne yapacaksın, adam mı öldüreceksin dedim yani artık ya. Işıkta yani yayayın üzerine sürüyorsun. Böyle tipler var yani kullanan. Ya, kusura bakmasınlar. Yani o yüzden hiç oy moy vermem. Dediğim gibi.
Yok ben zaten vermeyeceğim. Artık böyle yani vazgeçtik. İçimizi pişman olduk
ya, desek. İçimi döktüm ya böyle. Çok sinir oldum.
Ya yani. Gördün mü bana kızıyordun. İçimi
döktüm yani. Varsa bir yorum bekliyorum dinleyicilerden de. Böyle sinirimden ağlayacaktım ya. O kadar sinirlendim. Yani 40 yıllık benim partime oy verdiğim şeyde şu geldiği hale bak. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir şüphem yok ki İktidara da gelseler ki öyle bir şey yok zaten ihtimal dahilinde bile değil. Ama yolsuzluklar, adam kayırma belki bu kadar ölçekte olmayabilir. Ama kendi içlerinde çok şey yapacaklarına eminim. Bugün Kadıköy'den de biliyoruz. Eski belediye başkanından Ataşehir'den de biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve Ataşehir bilindiği halde Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmadı. Niye? Bu sefer Alevilik ortak noktaları oldu. Bir başkasına hemşerileri ortak noktası oluyor. Bir başkasına başka bir şey. Hepsi birbirini tutuyor ve aynı şeyleri adam kayırma, yandaş yanına alma böyle hepsini yaparlar. Yani hiçbir farkı yok. Tamam.
Tamam.
Çok bayağı bir sert girdim ama rahatladın yani, mı? Rahatladım ya, iyi oldu.
Tamam. O zaman diğer konularımızı artık haftaya ben söyleyeyim. Sen bitirdin çünkü süreyi.
Sen kapat Mehmet. Tamam. Şu an kızardım da zaten hafiften.
Her türlü yorumunuzu bekleriz.
Bekleyelim. Yorum
havadan sudan
yorum yapılır yani.
Facebook grubumuza ilgili podcast yayının altına yorum yapabilirsiniz. Web sitemiz 35mm.com altında havadan sudanın sayfası var. Oraya da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Onun dışında bize e-mail ile ulaşmak isterseniz e-postayla havadansudan@35mm.com adresimiz var. Başka Twitter hesaplarımız var. Benimki @35mm. Hande'ninki Hande Tekturan. Çok nadir oluyor. Apple iTunes'a genel programlarımızla ilgili genel izleniminizi yazabilirsiniz. Veya da Ekşi Sözlük çok nadir oluyor. Ben bayağıdır bakmadım. Hiç kimse yorum yazdı mı? Bir ara bakayım.
Patreon'u güncelledim bildiğinizde.
Evet,
araya gidip, sıkıştı.
Gidip Patreon'dan şey yapmak isterseniz bir dolarlarınız Hande'yi çok mutlu ediyor.
Yok ya, işin şakası o, ciddiyim tamam. Yani.
Gelecek haftaya gerçekten görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.